Ayrım 12.
Yekta Kopan, Borges ve ben. Mahir T. Şenel, kendini bir an için bile duygusallığa ya da korkuya kaptırmadığı o zorlu can çekişmeden sonra, yakıcı bir Şubat sabahı öldüğünde, ben çoktan lazerle göz ameliyatı olma fikrinden vazgeçmiştim. Korneanın kaldırılması ve alttaki dış bükey yüzeyin üzerine lazerle çeşitli farklı yönler ve boyutlarla çiziklerin atılması yöntemiyle açıyı değiştirerek görme bozukluğunu giderdiği söylenen bu ameliyatın dünyada ülkemizdeki kadar sıklıkla uygulanmadığını ve uzun vadede sadece eski sorunlara dönmekle kalmayıp olası yeni sıkıntıları doğurmasının söz konusu olduğunu söyleyen bir doktor arkadaşımın bütün bu açıklamaları değil ama bir tek sözü beni ameliyat fikrinden tümüyle uzaklaştırmıştı. Okuma ile ilgisi olan bir insanın bu operasyona yanaşması, kitaplardan uzak kalması anlamına gelir dedi. Ama benim kitaplardan ve henüz 9 yaşındayken bol paçalı yeşil pantolonunu delice kıskandığımız, yıllar sonra Türkiye'nin sanayideki gururlarından Arçelik'in Ar-Ge'sinde üst düzey yönetici olacağını bilmediğimiz için misketlerini çalmaktan çekinmediğimiz mahalle arkadaşım Sinan'ın, ben geçen hafta gezici kütüphaneden Başsız At diye bir kitap alıp okudum oğlum, ne haber demesi sayesinde tanıştığım kütüphanelerden uzak kalmam olanaksızdı. Sinan'ın gözlerini kocaman açıp yanaklarını şişirerek neredeyse her sayfasını satır satır anlattığı Başsız At bana onlar çetesini tanıtmış oldu. Her hafta salı günleri saat 11'de bizim sokakla pazar yerine inen yokuşun kesiştiği köşenin başında tepesi açık mavi, kenarları lacivert boyalı ve pırıl pırıl parlayan gezici kütüphane yazısıyla beni sokaktaki diğer yaramaz çocuklardan farklı kılan otobüsü bekliyor. Üye kartıma bir kitabın daha adının işlendiği görkemli anı bir seyredenin olup olmadığını görebilmek için sağa sola kaçamak bakışlar fırlatıyor. Sonra da bir hafta boyunca gizli yediler, afacan beşler, maceracı üçlerle günümü gün ediyordum. Sadece içlerindeki büyülü dünyalara değil, nesne olarak da kitaplara aşık olmuştum. Gezici kütüphane yıllar içinde yerini yerleşik ve daha büyük pek çok kütüphaneye bıraktı. Okuldan çıkar çıkmaz bir kütüphaneye koşuyor, derslerimi orada çalışıyor, süreli yayınları karıştırıyor, dilediğimce kitap okuyordum. O sessiz dünyaya böylesine tutkuyla bağlanmam ailemi de mutlu ediyordu. Her bir kütüphane için ayrı bir defter tutmaya başlamıştım. Aynı boyda ama farklı kap kağıtlarla kaplandıkları için birbirlerinden kolaylıkla ayırt edilen okuma defterlerime aldığım kitapların adlarını, künyelerini, geniş bir özetlerini, güzel cümlelerini, hatta sayfalarca sürse de güzel bölümlerini not ediyor. Kütüphane gördüğüm insanları, ileride okudukça beni çok etkileyeceğine emin olduğum olayları yazıyordum. Her bir defterin en arka sayfasına da kütüphanenin kendime göre bir krokisini çiziyordum. Kendime ait bir dünyam vardı. Tarihini benim yazdığım, efsanelerini benim oluşturduğum ve haritasını benim çizdiğim bir dünya. Ama kendimi bu dünyanın yaratıcısı gibi değil, dışarının gürültüsü, kargaşası ve acımasızlığı karşısında oradan oraya savrulan bir yaprak gibi hissediyordum. Tıpkı dışarıda kalsalar parçalanacak, ciltlerinden ayrılacak, yok olup gidecek kitaplar gibi ben de korumasız bir yapraktım. Bir yaprağın saklanacağı en iyi yerin bir orman olduğunu bir yerlerde okumuştum. Belki de bu yüzden kütüphanelerden çıkmıyordum. Belki de saklanıyordum. Babamın işleri nedeniyle Ankara'dan İstanbul'a taşınacağımız haberini aldığımda da kütüphanelere duyduğum sevgi yüzünden beklenmedik bir anda gökte süzülmeye başlayan uçan balonu seyreden çocuklar kadar mutlu olmuştum. İstanbul gibi koca bir şehirde sayısız kütüphanenin büyülü dünyasına yaldızlı bir davetiyeydi taşınma haberi. Ailem üniversiteyi yurtta bitirmem üstüne hesaplar yaparken ben çoktan yatay geçiş için başvurmuştum bile. Hacettepe Üniversitesi'nin Beytepe kampüsünden Boğaziçi Üniversitesi'nin Rumeli Hisarı'ndaki tarihi yapılarına geçmek. Bu genç İngiliz dili ve edebiyatı öğrencisi için öğrenim hayatındaki köklü bir değişimden çok yeni defterler ve yeni krokiler anlamına geliyordu. Ama eşyaları kamyonla yollamamızın ertesi günü İstanbul'a hareket edecek mavi trenin camından Ankara garını seyrederken Mahir Şenel'le tanışacağımdan haberim yoktu tabii. Mahir Şenel'in ölümünden oldukça geç haberim oldu. Uzun süredir görüşememiştik ve kendisini ziyaret etme fırsatım da olmamıştı. Hep kapısına kadar bıraktığım ama bir türlü kendime içeri davet ettiremediğim Kuzguncuk'taki evine gittiğimde acı haberi evin hemen altındaki daha çok bir ganyan bayini andıran berber dükkanının önünde sigarasını tüttürmekte olan çırağın hüzünlü bakışlarından anladım. O çaresiz ve üzgün bakışlar bana o kadar çok şey anlatmıştı ki hiçbir soru sormadan uzaklaşmıştım sahibinin yokluğuyla sessizliğe bürünen evin önünden. Yaşlı adam 21 Şubat 1999 günü vefat etmişti. Ölüm tarihi konusundaki bu kesin bilgiye ise ancak geçen yıl Cumhuriyet Gazetesi'nin Perşembe günleri ücretsiz olarak verdiği ve Turhan Günay'ın editörlüğünü yaptığı Kitap Ekin'de Deniz Say'ın imzalı bir yazı sayesinde ulaştım. Adını daha önce pek duymadığım takma bir ad olduğunu düşünüyorum. Bu gazeteci, edebiyatın kadri bilinmemiş şövalyeleri üst başlığı ile sürdürdüğü bir yazı dizisinin ikinci bölümünü 1994 yılında geçirdiği katarakt ameliyatı sonrasında meydana gelen dekolman yüzünden sol gözünü tamamıyla kaybetmiş olmasına rağmen delicesine kitap okumaktan vazgeçmeyen Mahir Şenel'e ayırmıştı. Bu portre yazısında Şenel'in eğitim enstitüsünde geçen yılları, sendikacılık çalışmaları, kuramsal çevirileri, Gençlik Ansiklopedisi ve Doğa Bilimleri Ansiklopedilerinin yayın kurullarında yaptığı çalışmalar ve uzun yıllar süren araştırmalarına ve tuttuğu binlerce sayfa nota rağmen bir türlü tamamlama olanağı bulamadığı şiir ansiklopedisi hayali anlatılıyordu. Kitap Ekin'in o sayısını nereye koyduğumu bir türlü hatırlayamadığımdan metni birebir aktaramayacağım. Ama bu değerli kültür adamının yaşadığı yıllarda değerinin bilinmemiş olmasından dolayı alttan alta günah çıkaran yazısında Deniz Say'ın bu tavrıyla bütün bir edebiyat ortamının ve hatta giderek okurların suçunu tek başına üstlenmeye çalışıyor gibiydi. Oysa yazının üst başlığında kendisinin de belirttiği gibi Kadir Bilmezlik yapılmamış, bütün bunlar Mahir Şenel'le zamanında konuşulmuş olsaydı, kendisini üzecek çok şey yapılmış olsa da edebiyat ortamına bir kızgınlık duymadığını birinci ağızdan öğrenebilecek ve özellikle yazısının sonlarına doğru iyice belirginleşen günah çıkarma üslubundan uzak duracaktı. Yine de yazının bu özür dileyen tonu garip bir şey hissetmeme neden olmuştu. O anki hissimi ancak Hughes Langsley'in Ötekinin Bakışı isimli kitabını okuduktan sonra adlandırabilecektim. Arınma. Benimle bütün hikayesini paylaşmaya hazır olan, bilgilerini aktarmaktan büyük bir zevk alan Mahir Şenel'i okunup bitirilmiş ve özete çıkarılacak bir kitap gibi beynimdeki kütüphanenin raflarına kaldırmış olmanın suçluluğundan, ancak kimliğinin gerçekliğinden bile emin olmadığım bir gazeteci sayesinde öğrenebilmiştim. Mahir Şenel'e İstanbul'a gelmemizden 2 yıl kadar sonra tanıştım. Net bir tarih veremiyorum çünkü gittiğim bütün kütüphaneleri ve orada yaşadıklarımı, tanıştığım insanları en ince ayrıntılarına kadar kaydetmeyi seven ben, ne ilginçtir ki onunla ilk olarak nerede ve nasıl karşılaştığımı bile anımsamıyorum. Tanıştığımız günle ilgili bir not almamış olmam ise o ilk karşılaşmanın bende hiçbir iz bırakmadığının en belirgin kanıtıdır. Belki Deniz Sayın'ın bütün edebiyat severler için yüklendiği pek de inandırıcı olmayan özür dileme sorumluluğunu ben kendi adıma gerçekleştirmeli ve en azından şimdi defterime bir tanışma notu almalıyım. Mahir Şenel'le öğlen yemeği saatini epey geçirdiğimden kan şekerimin düştüğü ama Binbir Gece masallarının okumakta olduğu Musullu İsa'nın Kış Gecesi bölümünden kafamı kaldıramadığım için midemden gelen gurultularla çevremdekileri önce kızdırdığım, sonra güldürdüğüm bir gün Taksim'deki Atatürk Kütüphanesi'nde tanıştık. Önce sevdiği kadına Saide'ye kavuşan, ardından da körlüğü de sahte olan bir dilencinin varlığıyla iblisin oyununa gelen Musullu İshak'ın öyküsünü yeni bitirmiştim ki üstü çillerle kaplı buruşuk bir el omzuma dokundu. Ve yumuşak bir ses, delikanlı, kitap bir yere kaçmıyor ama miden biraz daha isyan ederse kütüphanede kim var kim yok kaçacak diye fısıldadı. Kalın camlı okuma gözlüklerinin üstünden babacan bir ifadeyle yüzüme bakıyordu. Ve utandığımı görünce omzumu yavaşça sıkıp sözünü tamamladı. Binbir gece masalları her derde devadır. Ama bayılırsam seni ayıltamazlar. Tanıştığımız o günlerde bir türlü tamamlayamadığı şiir ansiklopedisinin 19. yüzyıl Batı şiiri bölümüyle uğraştığını sonradan öğrenecektim. Kütüphane kütüphane dolaşıyor ve Wilde, Claudel, Mallarmé, Claude Wright, Wordsworth, Poe ve daha niceleri hakkında derinlemesine araştırma yapıyordu. Şiir ansiklopedisi, Mahir Şenel'in dış dünyaya açılan bir kapısıydı sanki. Her aşamasında geriye dönüp, önceki bölümlerinde değişiklikler, eklemeler yaptığı, kilometre taşı olduğuna inandığı şiirleri dize dize incelerken, dönemin dil estetiğine ait kaynaklarla günlerini geçirip, çalışma takviminde geri kalarak, bir türlü istediği hızda yol alamadığı bu dev eseri asla bitiremeyeceğini kendisi de biliyordu belki. Ama bu araştırma sayesinde karısının ölümünden sonra kapandığı dünyasından çıkıyor, kütüphanelerin büyülü dünyasında, metelerin labirentinde ilerliyor ve kendisi için pek bir anlam ifade etmediğini söylediği yaşamdan bir gün daha çalıyordu. Beşiktaş Belediyesi'nin Ortaköy Kültür Merkezi'ndeki kütüphanesinde olduğumuz bir gün, kat yerlerinin aşınmışlığından uzun süredir cebinde taşıdığı belli olan bir dosya kağıdını çıkarıp, "Sana bir metin okuyacağım," demişti. Yaşamımı değiştiren metinlerden biriyle o gün tanışmış oldum. Emerson, kütüphanenin büyülenmiş ruhlarla dolu, tılsımlı bir oda olduğunu söylemişti. Bu ruhlar biz çevirdiğimiz zaman uyanırlar. Kapalı duran bir kitap yalnızca bir cilttir. Başka şeyler gibi bir şeydir. Ama kitabı açmaya görün. Kendini ellerinize bırakıverir. Estetik bir olay gerçekleşir. Dahası bir kitap aynı okurun gözünde bile değişikliğe uğrar. Çünkü biz değiştiririz. Biz aynı insanın bugün dünden farklı olduğunu, yarın da bugün farklı olacağını söyleyen Heraklitos'un ırmağıyızdır. Durmadan değişiriz. Bir kitabın her okunuşu, her yeniden okunuşu, o her yeniden okunuşun, her anımsanışı, o kitabın metninin yeniden keşfedilişidir. Bu yüzden denilebilir ki, bir kitabın metni de Heraklitos'un ırmağıdır. Mahir Şenel'in kütüphanenin sessizliğinde bana o metni fısıldıyla okuduğu ve Borges'le tanışmamı sağladığı o günün gecesinde bugün bile anlamlandıramadığım bir rüya görmüştüm. Bir tiyatro sahnesindeyim. Sahne ortada, seyirciler sahneyi çevreleyen bir dairede oturuyorlar. Yüzyıllar öncesinden rüyama sızmış bir arena sanki. Seyircilerin çoğunu tanıdığım hissi var içimde. Bundan da ötesi, onların acılarını, duygularını, dertlerini paylaşma duygusunun baskısıyla eziliyorum. Derken ardında kulis olduğuna inandığım bir kapıdan çıkıp gelen ve tanıdığımı bildiğim ama kim olduğunu çıkaramadığım bir kadın. Tamam diyor. Artık bunalmana, sorumluluk hissetmene gerek yok. Dilediğince oyna oyununu. İstediğin kılına bürün. İstediğin sözleri sarf et. Seyircileri kastetip, peki ya beğenmezlerse diyorum. Belli belirsiz gülümseyip, sağ elinin dış yüzeyini yanağımda yumuşak bir dokunuşla gezdirirken, bunu sorun etme diyor. Teflonla kapladık seni. Artık hiçbir şey yapışmaz bedenine. Her gün farklı bir kütüphanedeydik. Sözleşerek buluştuğumuzda oluyordu. Rastlantı sonucu karşılaştığımızda tabii. Uzun süren okuma saatlerinden başımızı kaldırdığımızda, kimi zaman fısıldaşarak, kimi zaman çevredekilerin tehditkar bakışlarına ve öksürüp durmalarını aldırmadan biraz daha yüksek sesle sohbet ediyorduk. İşte Mahir Şener'in Borges'le tanışmasının, karısının ölümünden sonraki yalnız günlere denk düştüğünü de böyle sohbetlerden birinde öğrendim. Tokat Şeker Fabrikası'nın kurucularından Memduh Çobanoğlu'nun kızı, değerli eğitimci Eniha Şenel'in, sırf ablası Seniha ile uyumlu bir isim olsun diye bu isim konmuş. Ve Memduh Çobanoğlu bu ismin Kırgız Türkçesinde papatya anlamına geldiğini nüfus memurunu kolaylıkla ikna etmiş. Beklenmedik vefatından sonra bir süre sadece yazmaya değil, okumaya da küsen Mahir Şenel, bir gün sırf sıkıntıdan ve kitaplık düzenlemenin eleştirel bir yönü olduğuna duyduğu inançtan kitaplığını düzenlerken, yıllar önce yayıncı bir arkadaşının kendisine hediye ettiği, ama nedendir bilinmez, bir türlü yüz vermediği bir kitabın adının ilgisini çekmesi sayesinde Borges'in dünyasına adım atmış. Ve Kum kitabı ile başlayan bu geç kalmış okuma yolculuğunun sonunda, 19. yüzyıl Batı şiiri üzerine yaptığı incelemenin getirdiği, zorunlu okumaların dışında bir şey okuyamaz olmuş. O günden sonra Borges'in Türkçe ve İngilizce çevirilerinin tümünü okunmakla yetinmeyip, kendi çabasıyla öğrendiği İspanyolca ile orijinal metinlerdeki dilin yapısını çözmeye çalışmış. Bu süre içerisinde Borges sayfalarca not tutmuş. Buluşmalarımızda bunların bir kısmını getiriyor ve kütüphane kafeteryasının masasına yaydığı notların üzerinde öğrencisini bütünleme sınavlarını hazırlayan bir özel öğretmen özeniyle bana dersler veriyordu. Sayfaları durmadan çoğalan kitabı, kamla elde edilişi sırasında görünmez yüzünün üstüne düşerek, ebedi yok oluşa yenik düşen Odin'in kursunu, bekleyişte gerçek bir olaydan esinlendiğini ve metindeki İtalyan kahramanın gerçekte bir Türk olduğunu, zamanın yeni çürütülüşündeki farklı zaman çizgisini, el mutasıma yaklaşımın nasıl bölüm bölüm çözümlenmesi gerektiğini hep bu dersler sırasında öğrendim. Özel ders alan çoğu öğrencinin yaptığı gibi yorgunluğu, hayatı, diğer dersleri bahane ederek ilgisiz davranmıyor, kağıtlara boş boş bakarak hocamın emeğine saygısızlık etmiyor, bir öğrendiğimi bir sonraki derste unutmayarak takdir kazanıyordum. Ama doğruyu söylemek gerekirse, henüz bir tane bile Borges metni okumamıştım. Benim gibi kitap delisi birinin, hem de bu kadar tetiklemeye rağmen, derslere sadakat gösterip metinlere ihanet etmesi bazılarına garip gelebilir. Ama Borges adının yıllar önce Ankara'da Konur Sokak'ta bir terk ediliş sahnesinde önemli bir rolünün olduğunu söylemem sanırım kafalardaki soru işaretlerini silecektir. Adını vermek istemediğim o kızın bitti derken elinde bir Borges kitabı tutuyor olması bu Arjantinli yazarın dünyasına girmeme engel oluyordu. Hem nasıl olsa Mahir Şenel bilmem gereken her şeyi anlatıyor diyordum kendi kendime. Daha fazlası için çaba harcayacağıma o enerjiyi başka kitaplar için kullanabilirim. Anlayacağınız o tarihlerde alınabilecek en iyi özel dersin bile Borges'i tanımak için yeterli olmadığını biliyordum. Aylar boyunca beraber gezdik. The British Consul Kütüphanesi'nin kırmızı koltuklarını aydınlatan güneş ışığının altında Tristram Shandy'yi tartışıyor. Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde daha önce gözümüzden kaçmış bir hafız külliyatı bulunca çocuklar gibi seviniyor. Sermet Çifter Kütüphanesi'ne çıkmadan alt kattaki sergiyi gezerken Goethe Enstitü'den Madame Webster'e sipariş ettiğimiz kitabın gelip gelmediğini düşünüyor ve yolculuğumuza ara verdiğimiz her an Borges'i konuşuyorduk. Yine bir gün kafeteryada otururken İblis'in çağrısına kulak verip Mahir Şenel'in tuvalete gittiği bir anda masanın üstündeki fermuarlı evrak çantasını karıştırmak ve bana hep sayfa sayfa gösterdiği notlarının hepsine hızla da olsa göz atmak isteğine yenik düştüm. O günün onu son göreceğim gün olacağından habersiz, saygısızca, vahşice ve delice özel yaşamına saldırdım. Mahir Şenel tuvaletten gelmek bilmiyordu ve ben sadece edebiyat notlarına değil, karısıyla çektirdiği ve beni terk eden sevgilimle olmak istediğim kadar mutlu göründükleri fotoğrafa, çoğunluğu kütüphaneye geliş gidişlerindeki masraflardan oluşan aylık bütçesini yazdığı küçük deftere, hatta kendi kaleminden çıktığını sandığım ve neredeyse benim lise yıllarımda yazdığım kadar kötü olduklarına inandığım şiirlerine baktım. Tam çantayı toparlayacak ve bir özel hayatı çalmanın suç delillerini ortadan kaldıracaktım ki, kapağında hiçbir şey yazmayan siyah, sıradan bir dosya gözüme ilişti. Aceleyle içini açtığımda birbirinin neredeyse tıpatıp aynı sayısız metin gördüm. El yazısının benzerliğini ve sayfa sonlarında kalan kelimeleri aynı heceden bölmeye bile özen gösterdiği bu metinlerin hepsinin başlığı aynıydı. Borges ve ben. Bütün metinlerin altında Mahir Şenel'in imzası vardı. Aralarından birinin eksikliğini anlayamayacağına inandığımdan en üstteki metni aceleyle cebime tıkıştırıp çantayı toparladım. Suçumun tek delili parmak izlerimdi. Yakalanmam olanaksızdı. Bu hırsızlığımı fark edip etmediğini ise asla öğrenemeyecektim. Çünkü Mahir Şenel'i bir daha hiç görmedim. O gün eve dönerken bir terk ediliş sahnesinin verdiği rahatsızlığın gücüne yenik düşmemeye karar verip Devlet Tiyatroları Taksim sahnesinin girişindeki küçük kitapçıya uğradım. Ve bulabildiğim bütün Borges kitaplarını aldım. Eve gidene kadar cebimdeki metnin ve elimdeki kitapların ruhumu yakmasına engel olamadım. Borges'ten uzak durmanın tek nedeninin yıkıcı bir anı olmadığına inanmaya başlamıştım. Rüyalar dünyasının büyülü gerçekliğinin içine giremiyor ve kendi gerçeğimde yaşamaktan zevk alıyordum galiba. Kum saatlerini, yerküre haritalarını, 18. yüzyıl tipografisini, kahvenin tadını ve Stevenson'ın düz yazısını seviyordum. Borges'in bütün bu zevklere kasıntılıkla ve oyunculara yarışır bir şekilde yaklaşacak bir izlenimi vermesinden rahatsız olmama rağmen, cebimdeki metni ve sayısız benzerinin görüntüsünü unutamadığım olsa gerek, anıların zamanını elimin tersiyle itip Borges'in zamanında yaşamaya karar vermiştim. O gece sabaha kadar Borges okudum. Ertesi gün, ertesi gün ve bir ertesi gün daha. Okuldaki derslerime girmiyor, yemek için bile odamdan çıkmıyor, yaşlı dostumu kütüphane araştırmalarında yalnız bırakıyor olmaktan suçluluk duymuyor ve gece gündüz okuyordum. Uzun süredir kafamda dolaşan ilk romanımı yazmak amacıyla aldığım defteri de yeni okuma maceramın notlarına ayırmıştım. Ankara'da Seyran Bağları'nın arka mahallelerinden Tunalı Hilmi Caddesi'ne, oradan da Anadolu Hisarı'na uzanan bir aşk öyküsünü anlatmayı düşündüğüm Birinci Tekil Şahıs isimli romanımın kendini her şeyden önce bir okur olarak gören, metinlerini dergilere gönderirken fazla rahat davranan, eserlerine ilgi gösteren dostlarına öykülerinin teliflerini armağan eden, hatta bazılarıyla ortak öyküler yazan bu Buenos Aires beyefendisinin edebiyatın gölgesinde yok olup gideceğini hissetmiştim. Ancak evrenin tüm noktalarını, tüm açılardan gören bu yazarın bana ne yapacağını henüz bilmiyordum. Her anlatım bir simgeler dizisidir. Kullanımı, kişilerin paylaştıkları ortak bir geçmişi gerektirir. Ürkek belleğimin ancak benimseyebildiği Borges okumalarımı başkalarına nasıl aktarabilirdim ki? İlk günlerdeki bu metinleri anlamak için cinayet mahallindeki bütün izleri inceleyen, gözünden delil kaçırmamaya özen gösteren mahir dedektif Edam, giderek Borges'in dünyası karşısında o mahalleyi bir türlü terk edemediğinden, Hercules Poirot'un alaycı iğnelemeleriyle yakalanacak, suçlu gibi beklemeye başlayan zavallıya dönüşmemle yok olmuştu. Arada bir eski defterlerimi karıştırıyor, yazdıklarımla okuduklarım arasında hiç değilse bir komşuluk ilişkisi bularak avunmaya çalışıyordum. Zaman geçtikçe Münir H. Gülen'in, Yıldız Ersoy Canpolat'ın, Celal Üster'in ve daha pek çok usta kalemin mükemmellikleri tartışılmaz çevirileri yetmemeye başladı. Bütün harçlıklarımı yurt dışından getirttiğim İngilizce çevirilere yatırmaya başladığımda bununla da yetinemeyeceğimi anlamıştım. Bunun üzerine kendi kendime İspanyolca öğrenmeye başladım. Çocukluğumdan beri bana sıkıntı veren göz pınarı kuruluğu sorununu yapay gözyaşı kullanarak açmaya çalışıyor. Sabahın ilk saatlerine kadar sayfalar dolusu not alarak Borges okuyordum. Hatta bir gece metinlerinden yola çıkarak özel bir harita bile çizmiştim. Buenos Aires adını verdiğim bu haritada Carlos Mora'nın 20. yüzyıl başında yaptığı Meksiko Caddesi 564 numaradaki görkemli bina büyük bir çarpı işaretiyle belirtiliyor ve üstünde de şöyle yazıyordu: Ulusal Kütüphane, kum kitabı hala burada. Eskiden daha az rüya gören ya da gördüğü rüyaları hatırlamayan biriyken, kısa süreli uykularımı neredeyse tümüyle rüyalara teslim eder olmuştum. Çoğunlukla aynı rüyanın değişik sahnelerini görüyor, büyük bir mutlulukla uyanıyor ama Buenos Aires Ulusal Kütüphanesi'nde değildi, küçük odamda olduğumu anladığım anda ağlayacak gibi oluyordum. Hayır, doğruyu söylemeliyim, ağlıyordum. Kimi gece kütüphanenin depolarından birinde yürürken ayağımın altında çatırdayan bir döşemeyi kaldırıyor ve Bueno diye bir şalık attıktan sonra karşıma çıkan bilinmeyen Borges metnine tutkuyla sarılıyordum. Kimi gece ise daha da ileri gidip holün sağındaki dönen merdivenden süzülüp gazete ve haritaların saklandığı bodrum katına iniyor, nemli raflardan birinde sırtında Hollywood yazan kitapla karşılaşıyordum. O adamdan çıkmaz olmuştum. Tuttuğum defterlerin sayısı gün geçtikçe artıyordu. Borges etkisiyle yazanlar, Borges'i taklit edenler, Borges'e gönderme yapanlar farklı farklı defterlere kontrolüm altındaydılar. Arada bir Mahir Şenel'i hatırlıyor, evden çıkıp kütüphane kütüphane dolaşarak onun izine rastlamak, tuttuğum notları okuyarak ne kadar iyi bir öğrenci olduğumu göstermek istiyordum. Onun sayesinde çıktığım bu yolculukta keşfettiğim edebiyat kıtalarına diktiğim bayrakların sayısından etkileneceğini biliyordum. Ama her seferinde böyle bir yüzleşme için erken olduğuna kanaat getiriyordum. Çünkü daha keşfedilecek coğrafyalar vardı. Rüyalarla gerçekler arasındaki ince ip köprünün üstünde dengemi kaybetmeden ilerlemekte zorlanıyordum. Ve yaşamım her şeyi bitirdiğim, her şeyin ya unutulduğu ya da ötekine terk edildiği bir kaçışa dönüşüyordu. Mahir Şenel kendini bir an için bile duygusallığa ya da korkuya kaptırmadığı o zorlu can çekişmeden sonra yakıcı bir Şubat sabahı öldüğünde ben çoktan lazerle göz ameliyatı olma fikrinden vazgeçmiştim. Deniz Say'ın imzalı bir yazı sayesinde bu acı kayıptan ancak geçen yıl haberim olduğunda ise kendime yeni bir okuma gözlüğü almanın hazırlıkları içindeydim. Cumhuriyet gazetesinin kitap ekini üzüntüyle okuduğum o perşembe sabahı tekrar yazmaya karar verdim. Son bir yıldır yarım bıraktığım sayısız öykü ve Birinci Tekil Şahıs isimli romanımla uğraşıyorum. Bütün o okumalar boyunca bir daha asla elime almayacağıma defalarca yemin ettiğim, her yönüyle zavallı bulduğum metinler rüyalarımın yerini aldı. O kısa uykularda beni tedirgin ederek karabasanlar görmeme yol açan İblis İnkubus'un odama girmesine izin vermemeye çalışıyordum. Ama ipten ince köprünün üstünde ne kadar dengeye durmaya çalışırsam çalışayım, çoğu zaman düşecek gibi oluyorum. İp köprü yaylanıyor, beni üstünden atmaya çalışıyor. Ve ancak son anda Borges'in yukarıdan bir yerden uzanıp elimi tutması sayesinde kurtuluyorum. Hem ondan kurtulmak istiyor, hem de onsuz yapamıyorum. İlişkimizin hasımca olduğunu ileri sürmek abartmalı olur. Ben yaşıyorum, kendimi yaşama kaptırıyorum. Borges edebiyatını dokusun ve bu edebiyat benim varlığımı geçerli kılsın diye. İşte belki de bu yüzden artık bu yolculuğu sona erdirmeye, Mahir Şener'e yazacağım bir saygı yazısıyla Borges'ten kurtulmaya, daha doğru bir anlatımla her şeyi ona devretmeye karar verdim az önce. Aylar önce Kitap 2'nin Deniz Say'ın imzalı yazısının bulunduğu sayısını istediğimi belirten mektubuma Turhan Günay'dan gelen ve böyle bir sayının bulunmadığını söyleyen dosya kağıdının arkasını çeviriyor ve yazmaya başlıyorum. İçimdeki Borges'i ancak yazarak dışarı çıkarabileceğimi, birimizin kenara çekilerek diğerinin kararlı goşo adımlarına yer açması gerektiğini biliyorum. Ama şimdi dönüp tekrar okuduğumda yazdıklarımın bir kelimesini bile hatırlayamıyorum. Bu sayfayı ikimizden hangisinin yazdığını bilmiyorum. 1968'de Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdi. Yazıları çeşitli dergilerde yer aldı. Son yıllarda Öyküleri Hayalet Gemi dergisinde yayınlanıyor. İlk öykü kitabı Fil Dişi Karası 200 yılında yayınlandı. İkinci kitabı Aşk Mutfağından Yalnızlık Tarifeleri ile 2002 yılı Sait Faik Hikaye Armağanını kazandı. Kitabın sonu.